Ayrım 14.
Çevresine baktı. Keşişler hala diz çökmüş, ölüye saygı duruşundaydılar. Dudakları başrahibin ayaklarına yapışık duran Yohanna ağlıyordu. Yaşlı ağam sorar gibi gözlerini keşişlerde gezdiriyordu. Birden elleri göğsünde duran Meryem'in oğluna ilişti gözü. Ama bütün yüzünde aynı durgun zafer gülüşü vardı. Ordular Rabbi diye fısıldadı haham korku içinde. Gönlümü çelmeyi bırakmayacak mısın hiç? Yardım et zihnimi de anlayabilsin, karar verebilsin. Ertesi gün çevresinde kara bir fırtına halesi, öfkeli, kan kırmızısı bir güneş havaya fırladı kumlardan. Çölden ateş dolu bir doğu rüzgarı koptu. Dünya karanlığa boğuldu. Manastırın iki kara köpeği havlamaya yeltendiler ama ağızları kumla dolduğundan sustular. Yere yapışık develer gözlerini kapayıp beklediler. Zincir halinde birbirine tutunan keşişler yavaş yavaş ilerliyor, düşmemek için çabalıyordu. Bir sıraya sıkışmışlar, başrahibin kutsal naaşını rüzgar alıp ellerinden götürmesin diye sımsıkı tutmuşlar, gömmeye götürüyorlardı. Çöl sallanıyor, deniz gibi inip kalkıyordu. Çöl rüzgarı, Yahova'nın soluğu diye mırıldandı Yohanna. Bütün vücuduyla Meryem'in oğlunun üstüne abanarak. Bütün yeşil yaprakları soldurur, bütün pınarları kurutur, ağızlara kum doldurur. Kutsal naaşı bir çukura bırakacağız. Kum dalgaları gelir örter üstünü. Manastırın eşiğini aşar aşmaz kızıl sakallı demirci çekici omuzunda fırıldak gibi dönen sis içinde kapkara ve koskoca doğrulup bir an onlara baktı. Derken kum içinde kayboluverdi. Zebedi'nin oğlu kum fırtınası içinde bu gul yabaniyi görmüştü. Korkmuş yanındakinin koluna yapışmıştı. Kimdi o diye sordu hafifçe. Gördün mü? Ama Meryem'in oğlu cevap vermedi. Tanrı her şeyin doğrusunu bilir, dilediği gibi davranır diye düşünüyordu. Bak Yahuda ile beni nasıl bir araya getirdi. Ta burada, çölde, yeryüzünün en uzak köşesinde. Ne yapalım Tanrım, iraden yerine getirilecektir. İki büklüm olmuşlar, ayaklarını yakıcı kumlara dikerek hep birlikte ilerliyorlardı. Ağızlarını ve burun deliklerini harmanilerin eteğiyle örtmeye çalışıyorlardı ama ince kum gırtlaklarına ve ciğerlerine dolmuştu bile. Rüzgar birden başta giden peder Habakkuk'u yakaladı. Çevirdi ve yere vurdu. Kum bulutlarından kör olmuş keşişler üzerinde yürüdüler. Çöl ıslık çalıyordu. Taşları şıngırdatıyordu. Yaşlı Habakkuk boğuk boğuk bağırdı ama kimse duymadı. Yahova'nın soluğu büyük denizden gelen serin Meltem niye değil acaba diye düşünüyordu. Meryem'in oğlu yanındakine sormak istiyordu ama ağzını açamıyordu. Yahova'nın rüzgarı çölün susuz kuyularını niye suyla doldurmuyor? Rabbim niçin yeşil yaprağı sevmiyor, insanlara acımıyor? Ah bir tek insan olaydı da ona yaklaşabilseydi, ayaklarına kapanıp küle çevrilmeden önce insanın yeryüzünün ve yeşil yaprağın çektiklerini ona anlatmayı başarabilseydi. Yahuda, keşişlerin atölye olarak kullansın diye verdikleri hücrenin alçak kapısı önünde duruyordu hala. Sallana yuvarlana, bata çıka ilerleyen cenaze alayına bakarak kahkahadan kırılıyordu. Aradığı adam gözüne ilişmişti. Kara gözleri zevkten pırıl pırıl yanıyordu. İsrail'in tanrısı büyüktür diye fısıldadı. Ne de güzel ayarlıyor her şeyi. Haini bıçağımın ucuna getirdi. Zevkten bıyık bura bura içeri girdi. Hücre karanlıkta ama köşedeki küçük bir ocakta yanan kömürler vahşi vahşi parıldıyordu. Yarı Aziz, yarı Mecnun, dar kalçalı keşiş elinde körük ateşi dürtüklüyordu. Demircinin keyfi yerindeydi. ''Hey, peder, Yerobbam!'' dedi. ''Tanrı'nın rüzgarı dedikleri bu mu? Pek hoşuma gitti, pek sevindim. Tanrı olaydım, ben de böyle eserdim.'' Keşiş güldü. ''Ben hiç esmezdim, tükendim ben.'' Alnındaki ve boynundaki teri silmek için elindeki körüyü bıraktı. Yahuda ona yaklaştı. ''Bana bir lütufta bulunur musun peder Yerobbam?'' diye sordu. ''Dün küçük kara sakallı bir delikanlı geldi manastıra. Zat haliniz gibi yarı mecnun biri. Ayakları çıplaktı. Başında da kırmızı lekeli bir başörtü vardı.'' ''Onu ilk gören benim.'' dedi keşiş kasılarak. ''Ama yarı mecnun falan değil. O düpedüz deli.'' Güya bir düş görmüş de başrahip Nur Gölü'nde yatsın, ona açıklar diye Nasıra'dan kalkmış buraya kadar gelmiş. Peki o halde dinle, sen teşrifatçı değil misin? Biri geldiğinde hücresini hazırlayan, yatağını seren, yemek götüren sensin değil mi? Benim elbet, ona şüphe yok. Başka işe yaramıyormuşum, o yüzden teşrifatçı yaptılar beni. Yıkayan, süpüren, konuklara yemek veren benim. Güzel. Bu gece yatağını benimkinin yanına ser. Yalnız başıma uyuyamıyorum. Yerobam, nasıl anlatsam ki sana? Kabusa düşer görüyorum. Şeytan gelip beni baştan çıkarmaya uğraşıyor. Cehennemlik olmaktan korkuyorum. Ama yanımda soluğunu duyduğum biri olursa rahatlıyorum. Haydi yat dediğimi. Sana bir de armağan veririm. Koyun makası veririm de sakalını düzeltirsin. Keşişlere de berberlik edersin. Develerin tüyünü kesersin. Artık kimse senin bir işe yaramadığını söyleyemez. İşittin mi dediklerimi? Getir şu makası. Demirci torbasını alt üst etti. Kocaman paslı bir makas çıkarttı. Keşiş makası kapıp ışığa tuttu. Açıp kapattı. Hayranlığı sonsuzdu. Tanrım büyüksün. İşlerine akıl ermez diye fısıldadı şapşal şapşal. Tamam mı dedi Yahuda. Uyarmak için şiddetle sarsarak. Tamam, senindir o bu gece diye cevap verdi. Makasını alıp gitti. Ötekiler dönmüştü. Fazla uzağa gidememişlerdi. Çünkü Yahova'nın rüzgarı onları fırıl fırıl döndürerek ikide bir yere vuruyordu. Bir çukur bulmuşlar, cesedi içinde yuvarlamışlar ve dua okuması için peder Habakkuk'a seslenmişlerdi. Ama ortalıkta yoktu. Bunun üzerine Nasır Ağlı yaşlı haham çukurun üstüne eğilip içi boşalmış ruhsuz bedene seslendi. Topraksın. Toprağa döneceksin. İçindeki ruh uçup gitti. Sana ihtiyacı yok artık. Senin işin bitti. Beden, görevini tamamladın sen. Yeryüzüne sürgüne gönderilmiş ruhun inişine, birkaç güneş ve ay süresince kum ve taşlar üstünde yürüyüşüne, günah işlemine, acı duymana, vatanı olan cenneti ve babası Tanrı'yı özlemene yardım etti. Beden, başrahibin sana ihtiyacı yok artık. Yok ol. Haham sözlerini henüz bitirmeden başrahibin cesedinin üstü ince bir kum tabakasıyla kaplanmıştı. Yüz, sakal ve eller gömüldü. Yeni kum bulutları yükseldi. Keşişler acele acele gerisin geri çekilmeye başladılar. Mecnun teşrifatçı makası alıp da demircinin yanından ayrıldığında keşişler gözleri kör, dudakları çatlak, koltuk altları kızmış bir halde dönerken kumda yarı yarıya gömülü buldukları peder Habakkuk'u taşıyarak manastıra daldılar. Yaşlı haham gözlerini, ağzını, boynunu ıslak bir bezle sildi ve başrahibin boş koltuğunun önünde yere çömeldi. Sürgülü kapının ardında Yehova'nın soluğunun dünyayı kurutarak silip süpürdüğünü duyuyordu. Beyninde peygamberler tapınaklar arasında mekik dokuyorlardı. Böyle alevli bir havada seslenmişlerdi Tanrı'ya. Orduların Rabbinin yaklaşımında dudakları ve gözleri herhalde aynı şekilde yanmıştı. Elbette diye mırıldandı. Yakıcı bir rüzgardır Tanrı, şimşektir. Biliyorum, çiçek açmış bir bahçe değil. İnsanın yüreği ise yeşil bir yaprak. Tanrı gövdesini büktü mü solup gidiyor. Ama elimizden ne gelir ki davranışını birazcık olsun yumuşatmak için ona nasıl davranmalı acaba? Koyun kurban edecek olsak istemiyorum diye bağırıyor. Et istemiyorum ben. Benim açlığım ancak mezmurlarla yatışır. Ağzımızı açıp da mezmurları okumaya kalkışacak olsak. Söz istemiyorum diye bağırıyor. Oğlun biricik oğlun eti ancak açlığımı giderir. Yaşlı ağam içini çekti. Tanrı'yı düşünmek alevlendirmiş, yormuştu onu. Yatabileceği bir köşe aradı. Uykusuzluktan bitkin keçişler yatmak ve başrahibi düşünmek üzere hücrelerine çekilmişlerdi. Ruhu manastırda 40 gün dolaşacak ve yaptıklarını görmek, öğüt vermek veya paylaşmak için hücrelerine girecekti. Böylece hem dinlenmek hem de uykularında onu görmek için yattılar. Yaşlı ağam bakındı, kimseyi göremedi. Hücrede iki kara köpekten başka canlı yoktu. İçeri girmişler, mozaik taşların üstüne yatmışlar, yaşlı yaşlı, boş kalan koltuğu kokluyorlardı. Dışarıda kudurmuş rüzgar kapıyı dövüyor, o da girmek istiyordu içeri. Ama haham, köpeklerin yanına yatmaya hazırlanırken, Meryem'in oğlunun kıpırdamadan köşede durmuş, kendisine baktığını gördü. Kaygıyla doğruldu ve yeğenine yaklaşması için başıyla işaret etti. Delikanlı, sanki bu çağrıyı bekliyordu. Dudaklarında titrek, acı bir gülümseme ilerledi. Otur İsa, dedi ham. Seninle konuşmak istiyorum. Buyur diye cevap verdi delikanlı, karşısına geçip diz çökerek. Ben de sizinle konuşmak istiyorum Simon amca. Burada ne arıyorsun? Annen köy köy dolaşıyor, ağlaya sızlaya seni arayıp duruyor. O beni arıyor, ben Tanrı'yı. Hiçbir zaman onunla buluşamayacağız demek, diye cevap verdi delikanlı. Pek katı yüreklisin. Anneni babanı bir insan gibi sevmedin hiç. Daha iyi ya, yüreğim yanan bir kömür, kime değerse yakıyor. Ne var kızım senin, nasıl oluyor da böyle konuşabiliyorsun? Bir eksiğin var ama nerede bilmiyorum, dedi ha. Meryem'in oğlunu daha iyi görebilmek için başını ileri doğru uzatarak. Delikanlının gözleri yaşla doluydu. Taştı taşacaktı. Gizli bir acın var senin. Yiyip bitiriyor seni yavrum. Bana açıkla da rahat et. Ta derinlerde gizli bir acı. Bir mi? Diye sözünü kesti delikanlı. Ve o acıklı gülümseme bütün yüzüne yayıldı. Bir değil, sürülerle. Bu patlayışın yürek parçalayıcı sesi hahamı korkuttu. Yatıştırmak için elini delikanlının dizine koydu. Anlıyorum yavrum, dedi yavaşça. Acılarını açığa vur, çek çıkar içinden. Karanlıkta yeşerir onlar. Gün ışığındaysa ölürler. Utanma, korkma, konuş. Ama Meryem'in oğlu nasıl başlayacağını ya da ne diyeceğini bilmiyordu. Neyi yüreğinin derinlerinde gizleyecek, kendini yatıştırmak için neyi dışa vuracaktı? Tanrı 7 defa günahkar Magdalena, çarmıh çarmıha gerilen adam hepsi içinden geçiyor, böğürlerini yırtıyordu. Haham dilsiz bir yakara ile ona bakıp dizine hafif hafif vurdu. Olmuyor mu, dedi sonunda alçak yumuşak bir sesle. Olmuyor mu? Hayır Simon amca, olmuyor. Çok mu ayartıcı şeyler geliyor aklına, diye sordu. Sesi daha da alçalmış ve yumuşamıştı. Sürüyle, dedi delikanlı dehşet içinde. Sürüyle. Küçükken, dedi haham içini çekerek, ben de çok çektim. Tanrı şimdi seni sınadığı gibi beni de bir takım acılara uğratarak sınamıştı. Dayanabilecek miyim diye, ne kadar dayanabileceğim diye görmek istiyordu. Ben de birçok ayartıcı şeylerle karşılaştım. Kiminden korkmuyordum, vahşi görünenlerden. Ama ötekilerine, uysal olanlarına, tatlılıkla dolu olanlarına gelince onları sorma. Alabildiğine korkuyordum onlardan. Bildiğin gibi rahat ve huzura kavuşabilmem için senin gibi ben de bu manastıra geldim. Tanrı peşimi bırakmadı ama burada, tam burada yakaladı beni. Kadın kılığında bir ayartıcı gönderdi. Dayanamadım. O günden beri, belki de Tanrı böyle istemişti, bu yüzden musallat oluyordu bana. Rahatladım. Tanrı da rahatlamış oldu. Uzlaşmıştık. Şimdi dostuz artık. Aynı şekilde yavrum, sen de Tanrı ile uzlaşacak ve iyileşeceksin. Meryem'in oğlu başını salladı. O kadar kolay iyileşebileceğimi sanmıyorum, diye mırıldandı. Yanındaki haham gibi o da sustu. İkisi de soluk soluğaydılar. Nereden başlayacağımı bilmiyorum, dedi delikanlı, kalkmak üzere davranarak. Hiçbir zaman başlamayacağım. Utancım büyük. Ama haham sıkı sıkı tutmuştu dizinden. Otur, diye buyurdu. Gitme. Utanç da bir türlü ayartılıştır. Onu yen, yen de kal. Sana soracaklarım var. Soran ben olacağım. Senin sabretmen, bana cevap vermen gerek. Manastıra niçin geldin? Kendimi kurtarmak için. Kendini kurtarmak mı? Neden? Kimden? Tanrı'dan. Tanrı'dan mı? Diye bağırdı ağam kaygı içinde. Peşimi bırakmıyor. Tırnaklarını başıma, yüreğime, kasıklarıma batırıyor. Beni itmek istiyor. Nereye? Uçurumdan aşağı. Hangi uçurumdan? Kendi uçurumumdan. Kalkıp konuşmamı buyuruyor. Ne diyebilirim ki? Bırak beni, söyleyecek bir şeyim yok, diye bağırdım ona ama oralı olmadı o. Demek kabul etmiyorsun ha, dedim. Pekala o halde, ben sana gösteririm, kendimden nefret ettireceğim. O zaman bırakırsın yakamı. Bu yüzden akla gelmeyecek günahlar işledim. Akla gelmeyecek günahlar mı, diye bağırdı ağam. Delikanlı işitmemişti ama öfke ve acı onu alıp uzaklara götürmüştü. Ne diye ille de beni seçiyor? Göğsüm açıp da bakmıyor mu içine? Orada birbirine girmiş yılanlar var. Isık çalıp raks ediyorlar. Bütün günahlar orada. Özellikle de... Söz boğazına takıldı. Durdu. Saçlarının dibinden ter fışkırıyordu. Özellikle de... diye yavaşça sordu ağam. Magdalena, dedi İsa başını yukarı kaldırarak. Magdalena mı? Ağamın benzi atmıştı. Tutmuş olduğu yolu seçmesine sebep benim. Daha çocukken onu beden zevklerini tatmaya sürükledim. Evet, itiraf ediyorum. Dinle ağam, duymak istiyorsan dinle. 3 yaşlarında kadardım. Evde kimse yokken evinize girdim. Magdalena'nın elinden tuttum. Soyunduk, yere yattık. Çıplak ayak tabanlarımızı birbirine değdirdik. Ne büyük zevkti, ne zevkli günah. O anda işte Magdalena hapı yutmuştu. Hapı yutmuştu. Artık erkeksiz yaşayamazdı. Yaşlı ağam baktı. Öteki başını dizleri arasına almış, konuşmuyordu. Benim suçum, benim, benim diye bağırarak göğsüne vuruyordu Meryem'in oğlu. Bir bu olaydı, neyse, diye devam etti biraz sonra. Aham, ta çocukluğundan beri gönlümün derinlerinde sadece zina şeytanını değil, kibir şeytanını da sakladım. Minikken bile, daha o sıralarda yürüyemiyordum. Duvar boyunca seyirttim, düşmemek için tutuna tutana giderdim. O zaman bile kendime bağırıyordum. Ah, ne küstahlıktı o, ne büyük küstahlık. Tanrım, beni Tanrı yap. Tanrım, beni Tanrı yap. Tanrım, beni Tanrı yap diye. Günün birinde koca koca üzüm salkımları vardı kucağında. Yanımdan bir çingene kadın geçti. Bana doğru geldi, çömeldi, elimden tuttu. O üzümleri bana ver dedi. Falına bakayım. Verdim ben de üzümleri. Eğilip içine baktı avucumun. Ay ay diye bağırdı. Çarmıh görüyorum. Bir sürü çarmıh ve yıldız. Derken güldü. Yahudilerin kralı olacaksın dedi ve gitti. İnandım ona. İnandım da kasılarak yürümeye başladım. O gün bugün. Simon amca, bir türlü aklımı başıma toplayamadım. Bunu söylediğim tek kimse sizsiniz. Simon amca, şimdiye dek kimseciklere açmamıştım bunu. O gün bugün aklımı toparlayamadım bir türlü. Bir süre sakin durdu. Derken ben iblisim diye bağırdı. Ben. Haham dizleri arasındaki başını çıkarıp eliyle delikanlının ağzını kapattı. Sakin ol diye buyurdu. Hayır olmayacağım dedi delikanlı heyecan içinde. Başladım bir kez. İş işten geçti. Sakin olmayacağım. Ben yalancının iki yüzünün biriyim. Kendi gölgemden bile korkuyorum. Hiçbir zaman doğru söylemedim. Söyleyecek yürek de yok. Yanımdan bir kadın geçse kızarıp başımı önüme yiyorum. Ama gözlerim şehvetle doluyor. Yağma etmek, dövmek ya da öldürmek için elimi kaldırdığım yok. Ne var ki bu gibi duyguları duymuyor değilim. Korktuğumdan oluyor böyle. Korktuğumdan. İçime bakacak olursan görürsün o korkuyu. Karnımın içinde yerleşmiş, tir tir titreyen bir tavşan, korkudan başka bir şey değil. Babam, annem ve Tanrım, hep o. Yaşlı ağam yatıştırmak için delikanlının ellerini kendi avuçları içine aldı. Ama İsa'nın vücudu ihtilaçlar içinde kıvranıyordu. Korkma yavrum, dedi ağam avutur gibi. İçimizde ne kadar şeytan varsa onları meleğe çevirmek için elimizde o kadar fırsat var demektir. Melek dediğimiz şey nedamet getirmiş şeytanlardır. İnancını yitirme. Ama sana soracağım bir şey daha var. İsa, hiç kadınla yattığın oldu mu? Hayır dedi delikanlı yumuşak bir sesle. Canın çekmiyor mu? Delikanlı kızardı. Bir şey söylemedi ama şakakları zonk zonk atıyordu. Çekmiyor mu diye bir kez daha sordu haham. Çekiyor diye cevap verdi delikanlı. Bu söz öyle yavaş çıkmıştı ki ağzından yaşlı adam belli belirsiz duyabildi. Ama birden sanki henüz uyanmış gibi İsa ürktü ve haykırdı. Hayır çekmiyor, çekmiyor. Niçin diye sordu haham. Delikanlının acısı için başka bir çare bulamıyordu. Kendi başından geçenlerden dünyanın dar geldiğini bağırıp çağıran, küfürler savurarak, ağzı köpürerek ona gelen sayısız ecinlilerden biliyordu. Evlenir evlenmez dünya dar gelmemeye başlıyor, çocukları oldu mu da durgunlaşıyorlardı. ''Bana yetmez de ondan'' dedi delikanlı düzgün bir sesle. ''Daha büyüğü gerek bana.'' ''Yetmez mi?'' diye haykırdı hağım şaşkınlık içinde. ''Peki nedir istediğin o halde?'' Vakur yürüyüşlü, iri kalçalı Magdalena gelmişti aklına. Göğüsleri çıplaktı. Gözleri, dudakları ve yanakları boyalıydı. Güldü mü dişleri pırıl pırıl görünüyordu. Ama önünde kıvrıldıkça vücudu değişiyor, çoğalıyordu. Meryem'in oğlu bir göl görüyordu şimdi. Cenaseret gölü olmalıydı. Çevresinde binlerce kadın, erkek vardı. Binlerle Magdalena. Mutlu, göğe bakan yüzler, üzerlerine vuran ışıkta pırıl pırıl parlıyordu. Ama durun hele, güneş değildi bu ışığı veren, kendiydi. Nasıralı İsa bu yüzden üstüne eğilmiş, nur yağdırıyordu. Bunun sevinçten mi, istekten mi ya da kurtuluştan mı olduğunu ayırt edemiyordu. Bütün gördüğü nurdu. Ne düşünüyorsun diye sordu ağam. Ne diye cevap vermiyorsun sözüme? Delikanlı patladı birden. Düşlere inanır mısın Simon amca, dedi. Ben inanıyorum. İnandığım başka şey de yok. Gecenin birinde görünmez düşmanların beni kuru bir sevgi ağacına bağladığını görmüştüm düşümde. Tepeden tırnağıma kadar uzun kızıl oklar batıyordu. Her yanımdan kan akıyordu. Başıma dikenlerden yapılmış bir taç koymuşlardı. Dikenlerin arasına şu ateşli harfler yazılmıştı. Küfürbaz Aziz. Ben küfürbaz azizim, haham Simon. Bir şey sormasan daha iyi edersin. Yoksa yine küfretmeye başlarım. Başla yavrum, hadi, dedi ağam sakince delikanlının ellerini yeniden kendi elleri içine alarak. Başla küfürlerine de için yatışsın. İçimdeki şeytan şöyle bağırıyor. Sen marangozun oğlu değilsin. Kral Davud'un oğlusun. Sen bir insan değilsin. Daniel'in kehanetlerindeki insanın oğlusun. Dahası da var. Tanrı'nın oğlusun. Dahası da Tanrısın. Haham dinledi. İki büklüm oldu. Ve iskelet vücudu sarsıldı. Delikanlının çatlak dudaklarının kenarı köpük köpük olmuştu. Dili damağına yapıştı. Söz söyleyemez olmuştu. Başka neyi vardı ki söyleyecek? Her şeyi söylemişti. Yüreğinin boşaldığını duydu. Ellerini hahamınkinden çekerek ayağa kalktı. Sonra yaşlı adama döndü. Başka soracağınız var mı diye alaylı alaylı. Hayır, dedi ham. Bütün gücünün toprağa akıp yok olduğunu duyuyordu. Ömrü boyunca nice insan ağzından nice cin çıkarmıştı. Dünyanın dört bucağından gelen ecinileri iyi etmişti. Ne var ki onların cinleri küçüktü. Çıkarılmaları kolaydı. Haham öfke hastalık cinleriydi. Ama şimdi böyle bir cinle nasıl baş edebilirdi ki? Dışarıda Yehova'nın rüzgarı hala kapıya vuruyor, içeri girmek istiyordu. Başka ses yoktu. Yeryüzünde ne bir çakal kalmıştı ne de gökte bir karga. Bütün canlılar korku içinde sinmiş, Rabbin öfkesinin geçmesini bekliyordu. Meryem'in oğlu duvara dayanıp gözlerini kapadı. Ağzı acıydı, zehir gibiydi. Başını yeniden dizler arasına sıkıştıran haham, cehennem, cinler ve insan gönlü üstünde düşünüp duruyordu. Hayır, cehennem şeytanlarıyla yeryüzünün altındaki büyük çukur değildi. İnsanların yüreğindeydi, en erdemlinin, en adilin gönlünde. Tanrı bir uçurumdu, insan bir uçurum. Yaşlı ağam ise içindekini görmekten korkuyor, gönlünü eğilemiyordu. Bir süre hiç konuşmadılar. Derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. İki kara köpek bile uyuyakalmıştı. Ölen için inleye inleye yorulmuşlardı. Birden avluda tatlı ve delircesine gelen ıslık sesi duyuldu. Bunu ilk duyan Mecnun Yerobam ayağa sıçradı. Yehova'nın rüzgarına hep bu tatlı ıslık sesi eşlik ederdi. Bu ses keşişin kulaklarına erişir erişmez zevkten yerinden sıçradı. Güneş batıyordu ama avlu baştan başa ışıkla kaplıydı henüz. Kör kuyunun yanındaki mozaik taşlar üstünde keşişin gözü koca bir yılan gördü. Sarı kara lekeleri vardı, şişik boynunu kaldırıyor, dilini titreterek ıslık çalıyordu. Yerobam bu yılan gırtlağından daha büyüleyici bir flüt ömründe dinlememişti. Yazları ara sıra o da aklına kadın geldiğinde uyuduğu hasırın üstüne kayıp dilini kulağına götürerek ıslık çalan bir yılan düşünürdü. Bu gece Yerobam hücresinde bir kez daha dışarı uğramıştı. Şimdi soluğunu tutmuş ateşli yılana yaklaşıyordu. Kaval çalıyordu yılan. Ona baktı, baktı. O da kaval çalmaya başladı. Yılanın sıcaklığının vücudunun içine girdiğini duyuyordu. Derken yavaş yavaş kör kuyudan veya kumdan ya da kaktüslerin çevresinden başka yılanlar çıktı. Birinin kukuletası maviydi, ötekinin yeşildi. İki de boynuzu vardı.